Ayrım 7. Lontano, Jean-Christophe Grange. Sayfa 62. 9. Bölüm. Neredeyiz?
Saint-Brieuc'u geçtik. Hala 150 kilometre yolumuz var. Kahretsin.
Ervan yolculuğun sonunu göremiyordu. Direksiyonu Kripo'ya vermeden önce 5 ile 7 arasında arabayı sürmüş, ardından tam olarak uyumayı başaramadan uyuklamıştı. Saat sabahın 9'uydu. Alsaslı kısık sesle muhtemelen 16. yüzyılda yaşamış İngiliz kompozitör Anthony Holborn'un lafta için bestelediği parçaları dinliyordu. Bir ninni kadar rahatsız edici değildi ama yine de biraz asap bozucuydu. Aklına bir şey geldi. Finister. Finis Terrae, dünyanın sonu. Daha iyi adlandırılamazdı. 3 günden beri araba sürüyormuş gibi bir hisse kapılmıştı.
Bir servis istasyonu var, dur.
Kripo giriş yoluna saptı ve pompaların yanında durdu. Volvo'nun deposunu doldururken Ervan bar market karışımı dükkana girdi. Kahvesini beklerken karamsar ortamı incelemeye koyuldu. Pantolonlarının fermuarını çekerek tuvaletten çıkan kamyon şoförleri, daha şimdiden kafayı bulmuş bar tezgahındaki sarhoşlar. Bu depresif manzaraya rağmen kahvesini zevkle içti. İnsana güç veren bir sıcaklık hissediyordu. Espresso'nun tadı sızlayan bedeni yeniden işe başlama. Kripo da yanına geldi ve kremalı bir kahve ısmarladı. Tezgahın üstüne bir dosya koyduktan sonra herhangi bir giriş yapmadan doğrudan Atlantik duvarının tarihçesini anlatmaya koyuldu. 1942'den itibaren Almanlar Anglo-Sakson tehdidine karşı koymak için Bretanya'daki bütün büyük limanları birer kaleye dönüştürdü. Saint-Malo, Brest, Lorient, Saint-Nazaire. Ervan bir sığınakta bulunan kurbanı en azından ondan geriye kalanları hatırlamak için çaba sarf etmek zorunda kaldı. Kripo'nun bu söylevi ona özellikle bir ayrıntıyı hatırlatmıştı. Lakabının nedenini. Cinayet bürosunda Philip Chrysler'in Alsaslı olduğunu öğrenildiğinde ona hemen Berlin Cinayet Bürosu'nun Kriminal Polizei'nin adından esinlenilerek Kripo lakabı takılmıştı. Ervan tüm büroyu azarlamıştı. Kriminal Polizei akıl hastalarının ve Yahudilerin yok edilmesine iştirak etmekle tanınmış bir servisti. Ancak 36'da bu tür zırvalar hep çok acımasız olurdu. Lakap üstüne yapışıp kalmış ve alışkanlığın da yardımıyla herkes Troubadour'un gerçek adını unutmuştu. Dipnot, Fransızca Troubadour, 11. yüzyıl sonunda 12. yüzyılın sonuna kadar Fransa'nın güneyindeki Provence bölgesiyle İtalya ve İspanya'nın kuzey bölgelerinde üç diliyle eser veren şair müzikçilere verilen ad. Yazar Kripo lafta çaldığı için onu bu şekilde adlandırıyor. Tıpkı katedraller döneminde olduğu gibi diye devam etti Kripo coşkuyla. Tot teşkilatında yer alan mimarlar, mühendisler, zanaatkarlar kıyı boyunca ilerliyor ve var güçleriyle duvarı inşa ediyorlardı. Dipnot, Tot teşkilatı, Nazi Almanyası'nın liderleri Fritz Todt'un adını taşıyan askeri inşaat birimi. Anlaşılmalı zor bir atavizmle Alsaslı 3. Reich hakkında her şeyi biliyor ve Almanlara karşı akıl almaz bir kin duyuyordu. Sabahki söylevi de bunu kanıtlıyordu. Bu meseleyi geceden çalışacak zamanı yoktu, ezberden konuşuyordu. ''Bak evde ne buldum?'' dedi. Söylediklerini desteklemek için bir haritayı açarken. ''Sirling yapılarının topografyası.'' Ervan Usan adasının üstünde kıyıya 5 kilometre uzakta Karvereç köyünün karşısında ıssız bir ada gördü. Bu kara parçası üstünde Todt'un adamları tarafından inşa edilmiş yapıları belirten kısaltmalar vardı. 30'dan az değildi. Her bir logo bir yapı tipine karşılık geliyordu. Kazamat, korugan, kümbet, tank duvarı, kule. Harita fotoğraflarla süslenmişti. Bazı istihkamlar gerçekten tuhaftı. Çek kirpisi denen sivri çelik uçlu yıldızlar, Tobruk korugan olarak adlandırılan otların arasına gizlenmiş, demir kapakla örtülmüş kuyular. Bu fotoğrafların o dönemki görünümleriyle hiçbir ilgisi yok. Her şey kamufle edilmiş. Adamlar bunların üzerlerine küçük beyaz bariyerler, sahte pencereler yapmış. Betona kaya görünümü vermek için gri kaba sıva vurmuş. Adadaki yapı sayısı bu şaşırtıcı rastlantıyı daha da dikkat çekici hale getiriyordu. Füze tam da içine bir adamın saklandığı o tek sığınağı vurmuştu. Güzel dedi Ervan dalgın bir şekilde kahve fincanı bırakırken, gidelim mi?
Bekle, hesabı isteyeyim.
Kripo'nun farklı bir görünüşü vardı. Çok uzun boyluydu, sağlam yapılıydı. Gri saçını at kuyruğu yapmıştı. Mürdü meri renginde kadife bir ceket giymiş, turuncu bir fular takmıştı. Ve ayağında eski bir koltuk gibi tarazlanmış, eskitilmiş görünümlü botlar vardı. Görünüşü berbat bir motorcu ile emekliliği yaklaşmış bir plastik sanatlar profesörü arasında gidip geliyordu. Hesap konusuna gelince zavallı kasiyere bir masraf pusulası doldurttu. Ervan gülümsedi. Alsaslı hem bir hesap adamı hem de bir hayalperestti. Eyleme karşı alerjisi olan bir entelektüel. Bir kan lekesi karşısında 5 dakika durabilen, bir Rorschach mürekkep lekesi testi yapar gibi onu analiz etmeye çalışan polis tipi. Dipnot. Rorschach mürekkep lekesi testi, deneklerin algılarını mürekkep lekelerini kullanarak analiz eden psikolojik test. Ervan yeniden yolcu koltuğuna yerleşti ve böylece e-postalarını gözden geçirme fırsatı buldu. Yarbay Verne ona yeni bir rapor yollamıştı. Kurbanın kimliği teyit edilmişti. Vissa Saviris'in oldukça iyi durumda kalmış alt çenesiyle diş dosyasının karşılaştırılması kesin bilgiye ulaşılmasını sağlamıştı. Verne genç adamın kayıt dosyasından bazı belgeler de eklemişti. Ervan fotoğrafı dikkatle inceledi. Mat bir ten, hoş ve uyumlu yüz hatları, pembe yanaklar. Vissa'nın yüz ifadesinde yumuşak kadınsı bir şeyler vardı. Ervan bir avcı uçağı pilotu olmak için matematikte çok iyi olunması gerektiğini düşünüyordu. Vissa Saviris'in sadece bilimsel bakalaryası ile havacılık ve uzay mühendisliği alanında yüksek teknisyen brevesi vardı. BICM'ye Denizcilik Meslek Enformasyon Bürosu kaydolmuş ve Carverac için aday olmuştu. Temmuz'da ilk seçilen grupta yer almıştı. Ardından uçuş testlerinden sonra Ağustos ayında kabul edilmişti. İşte ancak o zaman asker olmuştu. Bir OSC, yani sözleşmeli subay. Geldik. Ervan gözlerini açtı. CV'yi okurken uyuyakalmıştı. Üstünde yer yer granit bloklar bulunan, yoğun bir yeşilin hakim olduğu bir fundalık görmeyi bekliyordu. Ekili tarlalar, banliyö evlerine benzeyen çiftlik binaları, cırtlak renkli ticaret merkezleriyle karşılaştı. Fransa'daki herhangi bir yer olabilirdi. Britanya'dan daima nefret etmiş olsa da hayal kırıklığına uğramıştı. Brennan yelken okulunda, yani 8 yaşından bu yana hiçbir şey anlamamaya, hiçbir şey yapmamaya, hiçbir şeyi sevmemeye çaba göstermiş, hatta babası 80'li yıllarda Breha adasında bir ev almış olmasına rağmen bu bölgeden hep kaçmıştı. Bugün burada gördükleri ona hiçbir şeyi kaçırmadığını ispatlıyordu. Pestisitlerle harap edilmiş ve verim arttırmak için sanayi kurallarına boyun eğmiş, değersiz bir kır manzarasından başka bir şey yoktu burada. Elbette yağmur yağıyordu, ahmak ıslatan manzarayı sıradan bir resme dönüştürüyordu. Kelt kültürünün tek belirtisi iki dilde yazılmış levhalardı. Brest sadece birkaç kilometre uzaktaydı.
''Bana gençliğimi hatırlattı'' dedi Kripo.
''Nerede?''
''Alsas'ta.'' Bir kelt müzik grubunda çalışıyordun. Le Armorican. İyi vakit geçiriyorduk. Lavta ile kelt arpa arasında bir sürü ortak nokta var.
Ervan dinlememeye çalışıyordu. Yaşlanmakta olan bir kelt ozanıyla burada ne aradığını düşündü.
Babası neden bu boktan davayla ilgilenmesini istemişti?
10. Bölüm. Brest son savaştaki bombardımanların ardından yerle bir olmuş, sonra modern ve hijyenik bir plana göre yeniden inşa edilmişti. Sonuçta denizden esen rüzgarın hiçbir engelle karşılaşmadan içerilere kadar girdiği, dümdüz uzanan yollarıyla New York tarzı bir şehir ortaya çıkmıştı. Mimari açıdan her şey 50'li yılların temel ilkelerine göre tasarlanmıştı. Süssüz ve sade cepheler, çatı teraslar, yuvarlak köşeler... Bu o yıllarda iyi bir fikir olabilirdi ama günümüzde Brest'i Britanya'nın, hatta Fransa'nın en çirkin şehri yapıyordu. Yol boyunca hemen her yerde levhaların Morven Hastanesi'nin yönünü göstermesi Ervan'ı rahatsız etti. Soyadının sürekli olarak yinelenmesi ve üstünde bir kızıl haç bulunması ona uğursuz bir kehanet gibi geliyordu. Mork Brest'in ikinci hastanesindeydi. Caval Blanche, asıl adıyla Gaze Gwen. Birkaç kez kaybolduktan sonra Kripo GPS kullanmayı reddediyordu. Bir dizi sosyal konutun yukarısındaki tepenin üstüne tünemiş hastaneyi nihayet buldular. Hastane alanının kendisi de bir banliyoyu andırıyordu. Uçsuz bucaksız çimenlikte direkler üzerine oturtulmuş bloklar, her biri numaralandırılmış bu küp biçimindeki binaların şehrin uzmanlık gerektiren hastalıklarına çözüm olduğu söylenebilirdi. Randevuları bir numaralı binadaydı. Holün dip tarafında La Brioche Dore adlı kafeteryada bir masaya oturmuş, siyah yağmurluklu üç adam onları bekliyordu. Tokalaştılar, tanıştılar. Jean-Pierre Vernier, Brest Jandarma Araştırma Bölümünde yarbay, e-postaları yollayan kişi. Simon Le Guin, Carvere Kurmay Başkanlığında eğitimci yüzbaşı. Luc Archambault, üstün askeri güvenliğinden sorumlu hava jandarma teğmeni. Yağmurluklarının yağmur damlalarıyla kaplı koyu renkli plileri, adamlara tabutları deniz kıyısındaki feci fırtınanın içine taşımakla görevli, uğursuz ölü gömücü havası veriyordu. Kahveler ısmarlandı. Ev sahipleri sandalyelerinde kıpırdanırlarken Ervan onları inceliyordu. Verni jandarma asık suratlı biriydi. Bacakları kısaydı. Sanki halderde bir silkme müsabakasındaymış gibi kesik kesik hareket ediyordu. Ve kafası karanlık düşüncelerle dolu gibiydi. Simon Le Guin, eğitimci, o da aynı tornadan çıkmıştı. Sadece kırmızıydı. Pancar gibi kıpkırmızı suratında kümes hayvanlarınınki gibi buruş buruş göz kapaklarının altında iki mavi göz dikkat çekiyordu. Tıraşlanmış kafasının tepesindeki saçlar ona albino görüntüsü veriyordu. O da meslektaşı kadar kırış kırıştı ama şişte pişirilmiş gibi bir hali vardı. Archambault onların tam zıddıydı, uzun boylu ve zayıftı. Suratı havacı gözlüklerini anımsatan küçük çerçeveli camlarla kapatılmıştı. İlk bakışta savunmasız görünüyorlardı ama daha dikkatle bakıldığında arabaların altına bomba koyabilecek anarşist görünümlü, bir zamanların şu gülünç gözlüklü ilkokul öğretmenlerini anımsatan asabiyetin hatta çılgınlığın parıltısı gözlerinde görülebiliyordu. Kahveler geldi. Ervan bir düşmanlık duvarına toslamaktan korkmuştu. Ancak tam tersine başkentten gelmiş polisleri görmek bu üç herifi rahatlatmış gibiydi. Hiç kuşkusuz olayın hangi ucundan tutacaklarını bilmiyorlardı. ''Mesajlarımı aldınız mı komutanım?'' ''Evet, teşekkürler. Bu bilgilerin aileyle karşılaşmadan önce işinize yarayacağını düşündüm.''
''Aileyle mi?''
''Kurbanın ailesi her an gelebilirler.''
''Bunu ben mi yapmak zorundayım?''
''Madem ki bu olayla sizi görev...''
''Öldüğünde Vissa Saviris deniz havacılığı üssünün sorumluluğu altındaydı.''
Soruşturma Paris Cinayet Bürosu'na verildi. O halde sorumluluk da sizde demektir.
Ervan teslim olmuş gibi başını salladı. Bana okuldaki çaylak eğitiminden bahsedin dedi ortaya.
Burada diye belirtti Le Guin, daha çok hafta sonu intibak eğitimi deriz.
Nasıl isterseniz, bu yılın eğlenceleri nelerdi?
Archambault sandalyesinde kıpırdandı.
Pisliğe tahammül, fiziksel zorlama, kaçma kovalamacalar.
Tüm bunların ne zaman sona ermesi gerekiyordu?
Cumartesi akşamı.
Okuldaki bu intibak eğitimi daha ziyade yumuşak mı yoksa sert midir?
Sert.
Ervan üstelemedi, ayrıntılara girmek için zamanı olacaktı. Çaylak eğitimi cuma günü saat 17'de uçak pistinde başladı. Vissa orada mıydı?
Kesinlikle, herkes onu gördü.
Saat 20'den sonra öğrenciler fundalık alana dağıldı, doğru mu?
Doğru, sıçanlar.
Kimler?
Yeni gelen öğrenciler burada bu şekilde adlandırılır. Onlar gittikten bir saat sonra tilkiler, yani çaylak eğitmenleri peşlerinden gittiler.
Sıçanlar, tilkiler, bunlara alışsa iyi olurdu. Sebep?
Ben orada değildim ama içlerinden birini yakaladıklarında onu korkuttuklarını düşünüyorum. Ellerindeki meşalelerle, boynuzlarla, çok kötü bir şey yok.
Bu ev esnasında kimse Vissa'yı görmemiş mi?
Görmemiş.
O halde gece boyunca kaçmış mı?
Bu kesin.
Yüzerek Sirling adasına ulaşmış olabilir mi?
İmkansız dedi Leguen. Bir istakoz kadar kırmızıydı. Ada 3000 uzakta ve Eylül ayı gelgitlerinde çok güçlü akıntılar olur.
Öyleyse bir tekne kullandı diyebilir miyiz?
Olabilir.
Tekneyi nereden buldu?
Arşambo bu fırsatı kaçırmadı. Üstün okula 1 kilometre uzaktaki kıyıda iskeleye bağlı bir zodyak filosu var. Özellikle de her biri 300 beygirden fazla motor gücüne sahip hurricane'ler. Burada bu zodyaklara biz etrako deriz. Yani komandoları süratle taşıma botu.
Neredeyse her cevap yeni bir sözcük içeriyordu. Bu botların nöbetçisi yok mu?
Hayır, kimsenin oraya gidip askeri malzemelere ulaşmak gibi bir düşüncesi yoktur.
Bu botu çalıştırmak için bir anahtara ihtiyaç yok mu?
Vissa uzay havacılığının içine doğmuş biriydi. Babası bir havacılık kulübünde çalışıyor diye araya girdi Verne. Hiç kuşkusuz herhangi bir motoru çalıştırabilecek kapasitede biriydi.
Eksik zodyak var mı?
Hayır diye yanıtladı jandarma.
Adanın çevresinde bir tekne buldunuz mu?
Henüz bulmadık ama bulacağız. Zamana ihtiyaç var.
Ervan üç adama da aynı bakışları yöneltti. Çalınan hiçbir zodyak, bulunan hiçbir kayık olmadığı halde Vissa'nın çaylak eğitiminden kaçarak saklanmak için bir tekneyle gittiğine mi inanıyorsunuz?
İnanıyor muyuz diye yineledi Leguen. Ama gerçek olan bu, kahretsin.
Bu kelimeyi büyük bir öfkeyle söylemişti. Kırışık göz kapaklarını kırpıştırıp duruyordu. Ervan konuyu değiştirmeyi tercih etti. Cumartesi sabahı yapılacak hava tatbikatından kimin haberi vardı?
Kimsenin.
Üstlerinizin de mi? Verne ayağa kalktı ve ceplerini karıştırdı.
Birer kahve daha.
Askerler bu teklifi kabul etti. Zorunlu bir sessizlik oldu. İlk sorgunun bu denli sıkı olmasını beklemiyorlardı. Kripo Verne ile birlikte kahve almaya gitti.
Bu tatbikattan haberimiz yoktu dedi Arşambo çok alçak sesle. Muhtemelen gizliydi ve emir de yüksek makamlardan verilmişti.
Maskesini çıkarmıştı. Plastik sandalyesinin altına soktu. Uzun bacaklarını asabiyetle titretiyordu. Füzeyi fırlatan uçaklar nereden geliyordu diye sordu Ervan.
Sadece tek bir atış oldu. Uçaklar Charles de Gaulle uçak gemisinden havalandı.
Gemi nerede Demirli?
Şu an bizim kıyıdan 12 mil açıkta Demirli.
Kerveç ile uçak gemisi arasında bir bağlantı var mı?
Tek bir bağlantı var. Amiral Di Greco.
O kim?
K-76'nın kurmay başkanı. Ayrıca Charles de Gaulle uçak gemisiyle de ilgileniyor. İki yer arasında mekik dokuyor.
Şu an nerede?
Gemide.
Demek ki Ervan dünyanın en güçlü savaş gemilerinden birini ziyarete gidecekti. Bu durum hoşuna mı gidiyordu yoksa öldüresiye sıkıntı mı veriyordu, buna karar vermesi zordu. Konuşmayı başka bir yöne çevirdi. Böyle turistik bir kıyının açıklarında bu tür tatbikatlar yapmak tehlikeli değil mi?
Sirling adası halka kapalıdır. Burası Britanya'daki son atış noktasıdır. Her şey kontrol altındadır komutanım.
Bana bu şekilde hitap etmeyi bırakırsanız mutlu olurum. Ayrıca orduyla da bir alakam yok.
Anlaşıldı komu...
Arşambol kelimenin devamını yuttu.
Güvenlik koşulları yerine getirilmiştir. Aksi takdirde atış yapılmazdı.
Harekattan önce her şey kontrol edildi mi?
Elbette. Bir helikopter çevrede keşif görevine çıktı.
Bana cinayet mahallinden bahsedin. Bu söz üç adamın da irkilmesine neden oldu. Ervan cümlesini düzeltti. Kaza mahallinden.
Size yazdığım gibi dedi Verne. Onu, ondan geri kalanları bulan balistik ekibiydi. Görevliler cenazeyi 2 saat sonra almaya geldiler ve ondan geri kalan ne varsa topladılar. Bana 5 veya 6 parçaya bölündüğünü söylediler.
Olay yerinde inceleme yapıldı mı?
Elbette.
Adli kimlik saptaması için bir ekip geldi mi?
Gereksiz. Ordu uzmanları çok kesin izler buldu. Sonuçta bu onların işi.
Onların işi molozları değerlendirmek, insan kalıntılarını değil. Jandarma karşılık vermedi. Evrak çantasını aldı ve içinden bazı fotoğraflar çıkardı.
Şunlara bir göz atın. İyi iş çıkardıklarını göreceksiniz.
Füzenin vurduğu yer içi suyla dolmuş 5 metre çapında bir delikti. Sığınaktan eser kalmamıştı. Molozlar metrelerce uzağa çevreye dağılmıştı. Teknisyenler yerlerini belirlemek için sarı renkli işaretler koymuşlardı. Diğer mavi işaretler ise kuşkusuz insan parçaları için yanmış otların üzerine dağıtılmıştı. Hiçbir fotoğraf kalıntıların Vissa'ya ait olduğunu göstermiyordu.
Sadece tek bir ceset olduğundan emin miyiz?
Nasıl yani?
Parçalar iki farklı insana ait olamaz mı?
Le Guin güldü. Küçümseme dolu, sinirli bir gülüştü. Sanki işte tam bir polis düşüncesi der gibiydi.
Tam olarak ne söylemek istiyorsunuz diye sordu.
Hiç, bütün olasılıkları göz önünde bulundurmak benim işim.
Var olmayan bir pisliğe çomak sokmak için geldiyseniz size yardımcı olamayız.
Erman gözlerini kaçırmadı, sessizlik yanan bir ip gibi uzadı.
Adli tabip böyle bir varsayım üstünde durmuyor dedi Verne.
Havayı yumuşatmak için tabii siz de bizzat sorabilirsiniz.
Kaza gecesine dönelim. Vissa odasına uğramış mı?
Uğradığına dair bir iz yok.
Cep telefonunu, kredi kartını, bilgisayarını kontrol ettiniz mi?
Bunu yapmak için sizi bekliyorduk ama her şeyden önce eşyalarında bir eksik yok.
İlk iyi haber, elektronik eşyalarını ve bilgisayarını bizzat inceleyebileceklerdi. Bir hemşire yanlarında belirdi, aile geldi. Üç subay yağmurluklarını ışırdatarak aynı anda ayağa kalktı.
Onlara cesedi göstermemek daha iyi ola...
İşimi biliyorum. Kripo beni arabada bekle. Aileyle işim bitince seni ararım.
Yardımcısını bu üç silahşorla gevezelik etmesi için bırakamazdı.
Siz diye ekledi. Siz bir yere kıpırdamayın. Birlikte adli tabibi görmeye gideceğiz.
Ama
bu tür durumlarda ailelerle daha önce de görüştüm. Sizin diğer konularda yardımcı olmanız çok daha iyi.
7. ayrımın sonu. Sayfa 71.